Item 14, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 146. Yakup ne diyeceğini bilemedi, onlara her şeyi anlatmak yoktu aklında. Bu insanlarla daha yeni tanışmıştı ama onlar onun ağzından çıkan her kelimeyi ahiret gününe dair bir vaazmış gibi dikkatle dinliyorlardı. Üstelik bu sıradan küçük bir çocuğun hikayesiydi. Bir zamanlar tanıdığı küçük bir çocuğun. Birden bu düşünce belirdi Yakup'un zihninde. O gerçekten ben miydim? Sanki başkasının hikayesini anlatıyormuş gibi geliyordu ona ve bunun nedenini de bilmiyordu. Köln'e geldim diye tekrarladı düşünceli halde. Rihmodis elini onun kolunun üzerine koydu. Bize daha fazla şey anlatmak zorunda değilsin.
Nedenmiş diye araya girdi Goddard. Gerçekten güzel ve ilgi çekici bir hikaye. Her gün böyle bir hikaye çıkmaz insanın karşısına. Bir doktorun ücretini hikaye anlatarak ödemek de gerçekten çok parlak bir fikir.
Jasper başını salladı. O da ne şüphe. Ama her zamanki gibi yine sen burnunun kırmızı ucundan ötesini göremiyorsun. Yoksa bu hikayeleri anlatarak şarap satın alabileceğini mi zannediyorsun?
Tabii ki alabilirsin dedi Jakob.
Öyle mi? Jasper'ın burnu ve çenesi aynı anda hareketlendi. O zaman benden çok biliyorsun demektir. Nasıl yapıyorsun bunu?
Köln'de bir arkadaşım vardı. Tüm müzisyen ve oyuncuların mekanı Tiyatrolar Sokağı'ndaki bir evde yaşayan, yaşlı bir flütçü olan Bram. Aynı zamanda da hikayeler anlatan bir meddahtı diye devam etti Jakob. Bir köşede ya da diğerinde dikilip yeterince kişi toplanana kadar flüt çalardı. Ardından uzaklardaki ülkeler, efsanevi krallıklar, büyülü şatolar, peri, prensesler, korkusuz şövalyeler, fırtınaların hiç dinmediği okyanuslar üzerindeki yolculuklar, devler ve deniz canavarlarıyla yapılan savaşlar ve dünyanın diğer ucuyla ilgili hikayeler anlatmaya başlardı.
Dünyanın diğer ucunu gören oldu da sanki diye homurdandı Goddard.
Belki... Ama Bram oranın tasvirleriyle bayağı bir para kazanmıştı. Bram'ı hatırladım dedi Jasper kaşlarını çatarak. Bir haçlı olduğunu iddia etmişti.
Jakob başını salladı. Evet, son haçlı seferine katılmıştı. Hikayelerini anlatırken pazar yerinde görmüş olmalısın. Hirzelinler, Hardefustlar, Quatermartlar, Leeskirchnerler, Kellingadanklar gibi büyük tacir ailelerine mensup olanlar bile atlarını durdurur ve dinlerlerdi. Soylular ve rahipler, keşişler ve rahibeler, hatta şeytanın icatlarını her fırsatı ateş püskürten büyük Saint Martin'in yardımcı piskoposları bile. Bram hikayeyi nasıl anlatacağını da iyi bilirdi. Tacirler ona güler ve tasvirlerinin tümüyle uydurma olduğunu söylerlerdi. Ama yine de dinlemekten kendilerini alamazlardı. Hepsi de ona bir şeyler verirdi. Para, şarap, meyve. Ne yalan söyleyeyim, o zamanlar hayat daha güzelmiş.
Bu şarlatanların işi hep yolunda gider zaten dedi Goddard.
Köln'e gelip birkaç gün ortalıkta dolaştıktan sonra Bram beni yanına aldı. O zamanlar pek göze hoş görünen bir tip olduğumu söyleyemem. Cılız, koca gözlü ve kızıl saçlı bir şey. Üstelik doymak da bilmiyor.
Minik bir tilki yavrusu diye sırıttı Jasper.
Bana tilki adını veren Bram'dır ama saçım yüzünden değil. Benim ona nasıl fayda sağlayacağıma karar verene kadar bende tilkiyi andıran bir kurnazlık olduğuna karar vermişti.
Öyle miydin peki?
Jakob omuz silkti, bilmiyorum.
Nerede şimdi diye sordu Rihmodis. Bram adını duyduğumu hiç hatırlamıyorum.
Öldü, hem de yıllar önce. Son zamanlarında çok hasta olduğu için ben sokaklarda tek başıma flüt çalardım. Bildiğim her şeyi Bram'dan öğrendim. Bana birkaç sihirbazlık numarası bile öğretti.
Doğru ya dedi Rihmodis heyecanla ve babasının sakalını çekti. Jakob kulağından bir flüt çıkarabilir.
Hop, arada durun bakalım. Saygıdeğer bir adamın kulağında flüt olmaz.
Öyle bir olur ki dedi Jasper. Tabii arkasında bir beyin yoksa. Senin kafana tüm Mainz, Aachen ve Köln'e yetecek kadar flüt sığar. Fazla bir şey kazandırmadı. Jakob iki adam birbirine girmeden evvel hemen araya girip hikayesine devam etti. Flüt çalıp Bram'ın hikayelerini anlatmayı denedim ama insanlar ilgilenmediler.
Aslında çok güzel çalıyorsun dedi Rihmodis öfkeli bir şaşkınlıkla bakarak.
Köln'de yaşayanların yarısı flüt çalabilir.
Ama sen daha güzel çalıyorsun diye ısrar etti kadın.
Jakob ona bakıp minnettar bir edayla güldü. Sana da öğreteceğim, söz verdim ve tutacağım.
Peki şu anda diye sordu Goddard, hala tiyatrolar sokağındaki evde mi yaşıyorsun?
Sorudan rahatsız olan Jakob çöreğine baktı. Hayır, Bram öldükten sonra yeterince param kalmadı. Dilencilerle de sorunlarım vardı. Ben de Köln'den ayrılıp ahında şansımı denedim. Ama orada da derdim bitmedi. Son birkaç yılımı yollarda geçirdim. Uzun süre bir yerde kalmayı başaramadım.
Peki neden Köln'e geri döndün?
Bilmiyorum. Mazidir belki de. Sura bitişik bir barakanın bana kalması hiç yoktan iyiydi. Kısa süre sonra da Maria ile tanıştım. Başının üzerinde gerçekten de bir çatı vardı ve başta öyle iyi anlaşmıştık ki Tilman'a barakayı ona bırakacağıma söz verdim. Çünkü kendi aklımca Maria ve genel ev sahibinin yanına taşınacaktım. Yanılmışım.
Ya şimdi?
Şimdi ben de flüt çalıyorum. Eskisi kadar sık değil. Gerçi satmak için yenilerini yapmaya başladım. Arada bir limanda iş bulduğum da oluyor. Kimi zamanda.
İhtiyacın olan şeyleri çaldığın da oluyordur dedi Jasper. Jakob'a uzun uzun baktı. Ama hikayenin bu kısmını bize anlatacağını zannetmiyorum. Ya da eğer içgüdülerim beni kandırmıyorsa boğazına kadar gömüldüğüm pislikten kurtulman için sana yardım edip edemeyeceğimizi soracaktın. Tanrı'nın da yardımıyla tabii ki. Neyse bizi eğlendirdin Jakob, nankörlük edemem. Goddard'in koca bedeninde bile gerçek bir Hristiyan'ın kalbi atar. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Birini öldürmemiş olman şartıyla.
Jakob tümünün gözünü üzerinde hissetti, gitmeyi düşündü. Maria'nın görüntüsü ve Tilman'ın iki büklüm olmuş bedeni gözünün önüne geldi. Söylemek zorunda olduğu şeyleri söylediği zaman buradaki kişilerin idam fermanını da mühürleyecekmiş gibi hissediyordu. Üçü de yanındaydı. Rihmodis, Jasper, Goddard. Sanki sırrını duydukları zaman kimse onları minyatür arbaletin oklarından koruyamazmış gibi geliyordu ona. Gerçek uğruna daha fazla kişiyi feda edemezdi. Kaç o zaman? Bir kez daha. Rihmodis ne düşündüğünü tahmin etmiş gibiydi.
Bize güvenmiyor musun diye sordu.
Hileli bir soruydu. Rihmodis de Jakob da bunu biliyordu. Karar vermek artık sadece ona kalmamıştı. Anlatmazsa kendisiyle ilgilenmiş olan kişilerin güvenilirliğinden şüphe etmiş olacaktı. Kadın onu tuzağa düşürmüştü. Jasper Rihmodis'e sert bir bakış attı. Yarım hikaye hiç yok sayılır dedi sakince. Sonra da en kötüsünü beklermiş gibi kaşlarını kaldırdı. Ama eğer bize güvenmiyorsan...
Evet dedi Goddard, eğer güvenmiyorsan bu konuda yapılacak bir şey yok.
Jakob derin bir nefes alıp onlara baktı birer birer. Güveniyorum dedi sıktığı dişlerinin arasından. Hepinize. Rihmodis'in yüzünde muzaffer bir gülümseme belirdi. Jasper ve Goddard de birbirlerine bakıp sırıttılar.
Hem de hoşunuza gideceğinden daha fazla diye mırıldandı Jakob.
Ren sokağı. Bir düzine adam bir masanın etrafında toplanmıştı. Nasırlı elleri ve yıpranmış suratları olan iri yarı adamlar. Urquhart'ın cüssesine korku, şaşkınlık ve saygıyla karışık bir ifadeyle bakıyorlardı. Kollarını kavuşturmuş olan Matthias kapıya yaslanmış dururken Urquhart uşaklara talimatları bildiriyordu. Adam çıkıp gittikten sonra bir ölçüde yine rahatlamıştı. Johan ve onun için atlar hazır bekliyordu.
''Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.'' dedi Johan bir seyis ata binmesine yardım ederken.
Matthias gibi o da tuttuğu yasın nişanesi olan uzun siyah bir palto giyiyordu.
''Mantıklı olan tek fikir bu.'' diye cevap verdi Matthias.
Johan bir el işaretiyle seyisi gönderdi ve iyice uzaklaşana kadar bekledi.
Urquhart kitapsız bir katildir dedi irkilerek. Ki onu bu yüzden kullanıyoruz. Ama kalkıp da eve getirmem büyük hata. O çok tehlikeli birisi.
Biliyorum. Matyas eğere sıçradı ve eliyle atın boynunu okşadı. At kişnedi.
Peki sence başka ne yapabilirdik? Şehrin dışında mı bir buluşma ayarlasaydık? Taşra'da sakin bir yer bulup çevredeki çiftliklerden de bir düzine gönüllü mü toplayacaktık? Koca bir günü ziyan ederdik. Ya da hiçbir şey yapmadan kızıl saçlı itin çenesini tutması için dua mı ederim?
Bu daha riskli olurdu diyerek katıldı ona Johan isteksizce.
Kesinlikle. Gerhard'ın cenazesinden sonra Lorenzo ile konuşacağım ve bize birkaç asker tahsis etmesini isteyeceğim.
Urquhart kesinlikle anlatma.
Merak etme, anlatmaz. Lorenzo Urquhart'ın uşaklara anlattığı hikayenin aynısını askerlere anlatacak. Overstolz'lardan bir gulden çalan kızıl saçlı bir serseri ve onları ana kapılara yerleştirecek. Tilkimizin şehirden ayrılmak gibi bir düşüncesi olabilir.
Lorenzo'nun buna yetkisi var mı?
Bu yüzden onu seçtim Johan. Neyse elinden geleni yapacak. Nihayetinde ona ödediğimiz paraları hak etmesi gerek.
Hem peki öyle olsun dedi Johan. Diğerlerine de haber verelim.
At üzerinde yavaşça yollarına devam edip büyük kapıdan Ren sokağına geçtiler. Sokak kalabalıktı ama halk kara elbiseli iki soyduyu gördüğü zaman hemen kenara çekilip yol veriyordu. Çoğu dua mırıldanmaya başladı. Gerhard'ın ölüm haberi şehrin her köşesine ulaşmıştı ve herkes bu iki atlının nereye gittiğini biliyordu.
Theoderich bir toplantı düzenleyecek dedi Matthias atını iki ilgisiz dilencinin arasından sürerken. Ama zaten herkesin cenazeye katılacağından eminim.
Hiç belli olmaz diye mırıldandı Johan.
Haklısın. Örneğin bu sabah Daniel'i at ahırlarının arkasında gördüm. Sence orada mı uyuyor?
Daniel'in at ahırlarının arkasında ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok dedi Johan asabi bir şekilde.
Yaptığı yorumla konuyu uzattığı için pişman olduğu belliydi. Matthias'ın kaşları çatıldı. Onu gözünün önünden ayırmaman gerek dedi sitem eder bir ses tonuyla.
Öyle mi?
Johan dudaklarını alay eder gibi büzdü. Peki senin çocuklarına kim göz kulak olacak? Gertrude'nin Ren'de yüzen bir buz kütlesiyle evlenmiş gibi hissettiğini söylediğini duydum. Çocuklarına da aynı sıcaklığı mı gösteriyorsun?
Matthias ters ters baktı ona. Overstolz ailesinin arasında duygusuzluğuyla nam saldığını gayet iyi biliyordu.
Konuyla alakasız dedi soğuk bir ifadeyle.
Hayır dedi Johan iç çekerek. Ne zaman alakalı oldu ki? Hepimiz biliyoruz ki Daniel sulh yargıcı gibi makamını kaybetmeyi hala içine sindiremedi. En gençlerinden biriydi. Onu azarlayabilirim ama böyle hissettiği için kınayamam.
Hep aynı hikaye diye söylendi Matthias. O makamı Daniel'e satın aldığımızı unuttun mu? Ben de sulh yargıcı değil miydim bir zamanlar? Konrad Daniel'e yaptığı gibi aynı küçük düşürücü tarzda benim de ayağımı kaydırmadı mı? Peki beni birahanelerde içip küfredip saygıdeğer hanımlara sarkarken görüyor musun?
Johan cevap vermedi. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyordu. Geçen yıl başpiskopos hemen hemen tüm sulh yargıçlarını ve belediye başkanlarından birini görevinden aldığından beri başka bir konu konuşulmuyordu. Sonuç olarak Matthias ve Daniel siyasi kariyerlerinin sona erdiğini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Yeni meclisteki soylu sayısı çok da azdı. Var olanlar da esnaflarla çalışmak zorundaydılar.
Kısa süre önce dostumuz Gottfried Hagen'ın başpiskoposun yeni meclisiyle ilgili yazdıklarını okuma şerefine nail oldum dedi Johan konuyu değiştirebilme umuduyla.
Bu bir günah olarak görülse de kutsal Köln şehrinin idaresine getirilmiş olan ahmaklardan nefret ediyorum. Bir eşeği aslan postuna koysanız da eşek yine eşektir.
Matthias acı acı sırıttı.
Ve devam ediyor. Zengin ve fakirin sırtına her zamankinden daha fazla vergi yüklediler ve haksız kazançlarına piskoposu da dahil ettiler. Adaleti sağlamaya kalktıklarında önce piskoposa danışıp onun gözünden düşmemek için hangi adaletin onun gözünde daha makbul olduğunu soruyorlar.
Psikoposun söyledikleri doğrultusunda hareket ettiklerinden onun isteği dışında hiçbir şeyin olması mümkün değildir.
Godfrey tatlı ama böyle şeyler yazmaya devam ederse sonu dar ağacı olur. Ahmaklar ve yalakalar. Bugünlerde soylu hanelerin lehine hüküm veren bir sulh yargıcı en acımasız saldırıların hedefi olur.
Hepsi değişecek dedi Johan kendinden emin bir şekilde.
Kalabalık pazar yerini arkalarında bıraktılar. Arkasında katedral meclisinin bir bölümü görünen başpiskoposun sarayını geçtikten sonra daha hızlı yol alabileceklerdi.
Tabii ki dedi Matyas, her şey değişecek. Tek dileğim bu değişimlerin lehimize olması, hepsi bu.
Neden bu kadar kafana takıyorsun? Kızıl kafayı bulacağız, dert etme. Zaten bir dilenciye kim inanır?
Ben de aynısını söyledim. Ama Urquhart bazı kişilerin şehrin en büyük sahtekarını dinlemekten büyük mutluluk duyacaklarını söylüyor. Diğer taraftan ittifakımızdan da şüphelerim var. Üzgünüm ama en çok endişe duyduğum kişi senin oğlun. Sonra da Kuno geliyor.
Johan'ın canı iyice sıkılmıştı.
Sen de gayet iyi biliyorsun Johan diye ekledi Matyas.
Johan başını salladı.
Daniel benim sözümden çıkmayacak, söz veriyorum.
Matyas ona baktı, sonra da teselli eder gibi gülümsemeye çalıştı.
Beni yanlış anlama Johan, oğlunu nasıl yetiştireceğin sana kalmış ama hep birlikte tehlikeli bir maceraya atıldık. Sen ve ben olanları açıkça görebiliyoruz, yargımız nefretle gölgelenmemiş. Heinrich korkağın teki ve bence bu çok da önemli değil. Fakat Daniel ve Kuno aşırı duygusal dengesizliklere eğimliler ve birbirlerine karşı duydukları nefret gün geçtikçe daha da artıyor.
Biliyorum.
Bu ikisini elimizden geldiğince birbirinden uzak tutmalıyız.
Bu zor görünüyor. Bak.
Matyas Johan'ın parmağının gösterdiği yere baktı. Şu anda Marzellen Caddesi'ndeydiler. Gerhard Morart'ın büyük evinden fazla uzakta değillerdi. Genç yaşlı zengin fakir, mimara son görevlerini ifa edebilmek için gelmişlerdi. Sokaklarda nadiren görülen soyluları da burada görmek mümkündü. Bu durum mükemmel bir kilise inşa etmeye girişen ve Tanrı'nın rahmetine nail olup cennette hak ettiği makama kavuşacağını umdukları bir kişiye duyulan hayranlığın göstergesiydi. Kuno da kalabalığın arasındaydı ve Marzellen Caddesi'nin diğer tarafından da Daniel geliyordu. Dudaklarında kendinden emin bir sırıtmayla.
Bela çok uzakta değildi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 154.